Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
Su Hakkı'nda bu hafta önemli bir konuyu ele alacağız. 12-13 Kasım'da Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı yapıyoruz. İstanbul'da Su Hakkı kampanyası olarak. Onda da su ile ilgili her konuyu ele almaya çalışacağız. Çünkü su meselesi sadece bir ekolojik, bir çevre meselesi değil. Pek çok boyutu olan bir mesele. Zaten ilk bu konferansında başlıklarından bir tanesi İstanbul'daki su sorunu, su krizi. Bunu ele alacağız. Programımızda bugün bu konu başlığı altında konuşacağız.
Evet, ama ona geçmeden önce söylemezsek, dile getirmezsek kendimizi kötü hissedeceğimiz birkaç tane haber var. Bunları da hızlıca dile getirelim isteriz. Bunlardan bir tanesi 9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da bir enerji zirvesi yapılıyor. Bu zirveye çok sayıda devlet yetkilisi katılıyor. Ve bu zirve sırasında Rusya ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşmanın hemen etkilerini görebiliyoruz biz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi dün Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planında yer alması kararını merkezi idareye bırakan komisyon kararını onaylamış durumda. Bunun anlamı nükleer yapma konusunda bir engel daha aşılmış oldu. Bir değil iki nükleer santralde kararlı olduğunu açıkladı hükümet. Üçüncüsü için ise düşünceleri olduğunu beyan ettiler bu zirve sırasında. Bir başbakanın açıklaması vardır. Her ne kadar Fukushima gibi örnekler önümüzde olsa da gerekli tedbirleri alırsak nükleerle mutlu ve mesut yaşarız diye. Ama biliyoruz ki tarihte Çernobil, Fukushima hepsi akıllarımızda, hafızalarımızda nükleer tehlikeli ve ölümcü bir enerji türüdür. Uluslararası pazarlıklarda ne karşılığı olursa olsun böyle bir enerjiye izin vermemek lazım. Bu birinci hatırlatmamızdı.
Evet, ikinci bir haberde yine bir ölümcül enerji türünden bahsedeceğiz. Bu sefer de Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi olan Amasra'nın Çapak Koyun'da kurulması planlanan bir termik santral var. Ona da ÇED olumlu kararı verildi maalesef. Burada bir de aynı zamanda kül depolama sahası ve bir de liman var. Bunların hepsi bakanlık tarafından ÇED olumlu kararını almış oldu ve şimdi bu enerji iletim hattının da yapılması gerekiyor elbette. Bu da orman içinden geçecek. Bunun 36.5 kilometrelik bölümünde zaten bir ağaç katliamı yapılmış ve toplamda 43 bin ağacın kesileceği açıklanmış. Gerçekten çok büyük bir facia bekliyor. Evet, Amasra'yı.
Ama şunu hatırlatmak lazım, orada da Amasra'da 30 yıla aşkındır termiğe karşı bir mücadele vardır. Evet. Köklü bir mücadele vardır. Bu karar, ÇED olumlu kararı çıkar çıkmaz zaten toplanan dilekçeler, termik santrale itiraz eden dilekçeler hemen belediyenin önünde yakılmaya, yani belediyenin önüne getirilmeye başlandı. Bu açıdan da oradaki mücadeleye güvenmek ve destek olmak gerekir diyelim. Bu iki örneği neden verdik? Aslında iki örnek ve daha sonra konuşacağımız kısımları bir tehlikeyi çok daha gözler önüne seren geçtiğimiz haftada yine bir olay yaşadık. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk etkilerini hissetmeye başlamıştık. Bizden kilometrelerce uzakta olan Haiti'de çok büyük bir afet yaşandı. Ama buna doğal afet diyemiyoruz artık. Çünkü bu şişirilmiş, canavar haline dönüştürülmüş kasırgalardan bahsediyoruz. Bunun nedeni de iklim değişikliği. İklim değişikliğinin şiddetlendirdiği kasırga Haiti'yi başta olmak üzere yerle bir etti. Evlerin %80'inden fazlası yıkıldığı söyleniyor. 900'den fazla ölüm gerçekleşti ve 750 bin insanın da yardıma muhtaç olduğu ifade ediliyor. Dünyanın en yoksul ülkesinde Hemen kuzeyinde en zengin ülkesine ilerledi kasırga. Aynı şekilde orada da çok ciddi yıkımlara yol açtı. Tabii ki önceden alınan tedbirler olduğu için bu kadar yüksek miktarlarda ölümler gerçekleşmedi. Ama iklim değişikliği zengin fakir ayırt etmediğini bir kez daha ölümcül bir biçimde göstermiş oldu. Bu az önceki verdiğimiz kötü haberleri de neden mücadele etmemiz gerektiği açısından bir kez daha altını çizmek gerekiyor. Hepsi de iklim değişikliğini şiddetlendiren unsurlar. Evet. Buna karşı da mücadele etmek gerekiyor. Şimdi konuğumuz var. Kusura bakmasın bir miktar beklettik.
Evet.
Öncelikle hoş geldin diyelim.
Hoş bulduk. Evet.
Kuzey Ormanları savunmasından Hasan Ali Sarıkaya. Hoş geldin Hasan.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi Nurhan da çok güzel bir giriş yaptı zaten. Bir yandan bu iklim değişikliğini pompalayan enerji projeleri ülkemizde hızla yapılmaya devam ediliyor. Bir yandan da iklim değişikliği şiddetleniyor. Bundan en fazla etkilenen ülkelerden biriyiz ve bu ülkede de en fazla etkilenen şehirlerin başında herhalde İstanbul geliyor iklim değişikliğinden. Gerek nüfus artışı nedeniyle gerekse büyük büyük projelerin yapılması nedeniyle. Şimdi biraz bize bu mega projelerden bahsedebilir misin?
Aslında şöyle mi giriş yapalım? Kuzey Ormanları savunması İstanbul'un kuzeyindeki ormanları yaklaşık 3,5-4 yıldan beri aktif bir biçimde savunmaya çalışan muhtelif çevrelerin bir araya geldiği bir kampanya. Önemli işler yaptılar. Bizzat yerinde gidip görüyorsunuz bu mega projelerin yarattığı etkileri. Biz de fotoğraflarından takip ediyoruz, haberlerden takip ediyoruz ama biliyoruz ki Hasan sen de bizzat gidip gördün. Oradaki değişimi bir de insan gözüyle, sözcüklerle aktarman mümkün mü?
Şimdi Kuzey Ormanları deyince tek başına havaalanının bulunduğu veya İstanbul'un hemen Avrupa yakasındaki Kuzey Ormanları olarak düşünmemek gerekir. Isırancalardan Sapanca'ya kadar olan bu kuzey hattı Kuzey Ormanları diye geçiyor. Bu hat üzerinde ağacıyla, deresiyle, gölleriyle, havzalarıyla, böceğiyle, meralarıyla, orada yaşayan insanlarıyla beraber bir bütünsel, bütünlüklü bir yaşam alanı orası. En önemli tarafı da kuzeyden gelen rüzgarı alan, ormanıyla beraber buranın nemini oluşturan ve Marmara'yı İstanbul'un sağlıklı havasını ve nemini oluşturan bir bölgedir. Aynı zamanda İstanbul gibi kalabalık olan bir şehri de suyunu sağlayan bir bölgedir. Bir taraftan doğal göletleriyle, diğer taraftan mevcut olan barajlarıyla, ırmaklarıyla beraber, dereleriyle beraber suyunu da sağlayan bir bölgedir burası. Mega projelerle beraber burada yaşam alanı alt üst ediliyor. Ekolojik yapısı yok ediliyor. Bir taraftan 3. Boğaz Köprüsü daha önceki yıllarda 100.001 projesinin çalışmaları 7-8 yıl sürmüştür. Burada hem ülkemizdeki ilgili olan odalar, üniversiteler ve uluslararası danışmanlarla beraber yapılan bu çalışmayla Kuzey Ormanları'nın ekolojik yapısının korunmasının Marmara'nın korunması anlamına geldiğini ve bunun onaylanıp bunun ötesinde yapılacak olan her işin buradaki yaşamı yok edeceğini ve dönem dönem hükümet olmuş olanların veyahut İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış olanların da kuzey yapılacak olan her bir köprünün veyahut her bir büyük mega projenin katliama yol açacağını söylemiştir.
Evet.
Ama son yıllarda dünyada kapitalizmin kendi karını büyütebilmesi için kullandıkları temel 3 tane şey vardır. Biri betonlaşmadır. Diğeri maden, diğeri enerjidir. Onun dışındaki yapılan bütün işler bunları besleyen yancılarıdır. Yancılarıdır. 3. Boğaz Köprüsü'nün buradan geçirilmek istenilmesiyle beraber bütün odalar bununla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaları hemen ortaya koymuştur ve bunun yapılmaması gerektiğini, hı hı, vurgulamışlardır. Buna rağmen mevcut olan iktidar ve uluslararası sermaye ile birlikte bu hukuku ve yasaları da çiğneyerekten 3. köprüyü ayaklarını çakmışlardır. ÇED raporu olmamasına rağmen, hı, yani ÇED raporu olmayan bir mega proje kaçak bir iştir. Hı. Şu esnada açılışını yapmış oldukları 3. köprü kaçak bir köprüdür. Bunun mahkeme kararı vardır.
Evet.
Diğer tarafta buna bağlı olarak yine bu hat üzerinde yapılmak istenilen 3. havaalanı tamamen ormanın içerisinde ve, hı, en önemlisi de buradaki Terkoz Gölü'nün yanı başı, diğer tarafta 70 tane irili ufaklı göletten, hı hı, oluşan ekolojik yapısını tamamlamış bir bölge hattı şeklindedir. Diğer tarafta Albeyköy Barajı vardır. Buraya yapılmak istenilen havaalanı yapılan çalışmalar sonucunda kesinlikle hayata geçirmesi mümkün olmayan bir proje olduğu bilimsel olarak tespit edilmesine rağmen biz gidiş gelişlerimizde her seferinde mide krampları geçirerekten,
evet,
o tepelerin, ha, nasıl onlarca yüzlerce devasa dozellerle düzeltilip yok edildiğini, hı, yine on binlerce devasa kamyonlarla onların 24 saat nasıl yerlerini değiştirdiğini gördük.
Ağaçların kesilmesi.
Ağaçların kesilmesi. Bununla beraber tabii işi yaparken tek bir şeyle yürütmüyorlar. Bu işlerin yapılabilmesi için taşa gerek var. Kuma, hı, gerek var. Enerjiye gerek var.
Hı
hı. Beraberinde onlarca taş ocağı açmak durumunda kaldılar.
Evet.
Bunların kimisini geçmişte olan küçük taş ocaklarını büyüterek devam ettiler. Bu taş ocakları Ayaza köyüne kadar inmiş durumda. Oradaki işte neredeyse 100 yıldır olan küçük taş ocakları şu esnada devasa bir şekilde dönüşmüş,
evet,
durumda. Tabii aynı zamanda bu bölgeler yaşam alanıdır. İnsanların, hı, yaşadığı, hayvanların yaşadığı, tarımın yapıldığı, hayvancılığın yapıldığı bölgelerdir. Yani orada yerleşik olan köylüler de yine büyükşehir adı altında köy statülerinden mahalleye dönüştürerekten,
evet,
onların meralarının vallığını ortadan kaldırmış oldular. Yani beraberinde bunları yaparlarken tek başına bir şey yapmıyorlar. Bunun içinde mücadelenin her hattını beraber düşünüp, hı hı, bütün hatlarıyla beraber mücadele etmek gerekir. Hukuksal tarafı, bilimsel tarafı, yaşamın kendisi ve şu esnada işte 3. köprüyle beraber İstanbul trafiğini rahatlatacak derken köprü açıldı. Köprüden geçen yok. Geçen yok. Çünkü, evet, orada geçmek isteyen aynı zamanda orada yapılan yol ile ilgili de bir ücret ödemek durumunda.
Evet.
Yani gidiş, hı, geliş esnasında
30 liraya falan çıkıyormuş.
Küçük, evet, bir araba 34 liraya gidip geliyor. Büyük, evet, arabalar, kamyonlar veya otobüsler vesaire 160 falan civarında galiba, hı, yürüyor, o oynuyor. Giriş, hı, yerlerine ve çıkış yerlerine göre değişiyor. Transit bir yol olarak planlanmıştı ama transit bir yol olarak orası şu esnada yürümüyor. Çünkü hemen Çekmeköy'den çıkış yaptılar.
Hı hı.
Şehrin göbeğine. Diğer tarafta Kilyos mezarlığına oradan bir çıkış, hı, ve giriş verdiler. Bu da yani söylenilen ihalenin kendisinin koşullarını hemen çiğnediklerini, yok ettiklerini, ihlal ettiklerini gösteriyor. İstanbul'un nüfusunu arttıracak bir iş olarak bu devam ediyor. Çünkü denizde şehir arasındaki, orman arasındaki orman hattını bu üçüncü köprü bölerken diğer tarafta denize dik olarak üste üst geçitler, yollar yapıldı. Hı-hı. Bu da demek ki aralıklı bir şekilde denize dikey olarak bir şehirleşmenin, hı-hı, süreceğini, şu esnada şehir planlaması, planlamacıları bununla ilgili muazzam bir çalışma yapıyorlar. Bu esnada tabii Belgrad içerisindeki yıllardır İstanbul'u besleyen buradaki barajların su seviyesi düştü. İklim bunun temellerinden biridir. Hı hı. İklimi geçmemek gerekir. Hı hı. Şu esnada 1850'den bu yana 0.85 dereceden, hı, bu kadar bir olumsuz sonuç dünya yaşarken 2 dereceye çıktığında 2040'ı işaret eden geriye dönülmez bir fiziksel ve kimyasal bir bütünsel bir dünya, bir iklim konusunda, evet, petrolü ve otomotive, evet, dur diyor.
Bir de bu bölge şimdi ormanlık özelliğini yitirdiği an ve beton ya da, hı, kentsel nitelikte bir özellik kazanmaya başladığında yine işte ısı adalarının oluşmasından bahsediyoruz. Evet. Ama ona gelmeden önce Hasan da ifade etti. Aslında ormanlık alan nemi tutan özelliğe sahiptir. Yani aslında su varlıklarını besleyen özelliğe sahiptir ormanlar. Bunları yok ettiğinizde bizzati zaten bu bölgedeki 70 tane göl, gölcük, inşaat kısmında bertaraf edildi.
Ya hidrolojik su bilimi bunu havanın nemi, ormanı, suyu, toprağı ve atmosferin kendisiyle beraber ve denizle beraber bütünsel olarak ele alan bir bilim dalıdır. Onun işine, içine girildiği zaman ormanın kesilmesiyle beraber, havaalanının yapılmasıyla beraber 70 tane orada doğal hale dönüşmüş olan göletlerin yok edilmesi, yanı başında terkozun zarar görmesi, bir günden belli etrafı ağaçlandırılmıştı yıllar evveli. Onunla ilgili de bir yasal karar alınmıştı dokunulmaması, hı hı, ve kirletilmemesi ile ilgili. Onunla bitmiyor. Bir de karşıda Ömerli Barajı var. Yani, hı hı, Ömerli, tabii, Barajı'nın etrafında
en önemli
yine
barajlardan bir tanesi İstanbul.
Karadeniz Yeşil Yol projesi ile ilgili iki tane yol geçecek. Barajın ön tarafından geçecek. Muazzam orada taş ocaklarını şu esnada oluşturmuşlar. Evet. Yine etrafının konutlaşmasıyla beraber, betonlaşmasıyla beraber ta Sarıgazi'ye kadar, yani E6'nın gişelerinin de sağında deniz tarafında olan Ömerli Barajı'nın su havzası, tabii, şu esnada barajın dibine kadar gelmiş olmuş. Yani Tepeören'e kadar, Okan Üniversitesi'nin bulunduğu yere kadar, evet, konutlaşma devam etme. Diğer tarafta da Şile tarafında ve diğer tarafında. Şimdi onun ötesinde önümüzde çok tehlikeli İstanbul ve Marmara'nın, yani betonlaşmasıyla beraber AVM'ler, gökdelenler, nüfusun, hı, artmasıyla beraber Kanal İstanbul'da bunlardan biri.
Evet.
Buranın suyunu sağlayabilmeleri için Kandıra'da 19 köyü içine alabilecek şekilde bir baraj, hı hı, projesi vardı. Bu para baraj projesinin chat toplantısında bölgede bulunan köylüler çok şiddetli karşı koyaraktan chat'i yaptırmadı. Şimdilik gözükmüyor, ertelenmiş gibi görünüyor ama İstanbul'un nüfusunun artmasıyla birlikte su ihtiyacını sağlayacak olan yer yine orası olacaktır.
O ve onun ötesinde projelerde.
Onun ötesindeki Sapanca konusunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Kirleniyor, evet, ve gittikçe seviyesi düşüyor.
Ergene
aynı keza.
Yunan çayını kurutacağız yakında.
Kurutacağız. Ne yapacağız? Betonlaşaraktan önümüzdeki süreçte İstanbul'da yaşayanlar beton içerisinde kurbağalar gibi kuruyup gidecekler. Bunu şimdiden görmek lazım.
Evet, yani
biz görüyoruz.
Evet.
Bunun mücadelesini herkesin kendi bulunduğu alanda işin bu tarafını da görerekten yapması lazım. Yani bir de şeyin havaalanının da çeti yok. Evet. Onu da vurgulayalım. Çünkü geçen yıl biz her cuma KOS forumları yapıyoruz. KOS forumu esnasında bölge köylüleri kahvelerine kağıt asıldığını, chat yapılacağını bize bildirdiler. Biz sonrasında müdahale ettik. Chat'in resmi olmadığını saptadık. Çünkü yapılacak olan chatlerin Çevre Şehircilik Bakanlığı veyahut İstanbul Valiliği'nin sitesinde yayınlanması gerekirdi. Hı hı. Onu ilk toplantıya çarşamba günü gittiğimizde beklemiyorlardı ve şaşırdılar. Çünkü öyle resmi İlan bir çağrı yoktu. Ha. Kaçak bir şekilde bir chat raporu yapıp bunu dosyalarına koyup uluslararası büyük bankalardan havaalanının sermayesini sağlamayı planlıyorlardı. Bu iş bozulunca 15-20 gün sonra hemen başbakan ve bakanlarla beraber havaalanının bütçesini Merkez Bankası'ndan garanti vererekten şu esnada yine mahkeme kararına rağmen kaçak bir şekilde.
Her zamanki gibi yapılıyor. Yani bu da kaçak olacak gibi görünüyor.
Evet, o da kaçak olmuş oluyor.
Zaten yani, şimdi önümüzde bir harita var. Ben haritaya baktığım zaman bütün bu 129 tane mega proje var İstanbul'da. Mega projeler istanbul.com adresinden herkes görebilir zaten bunları. Şöyle bir şey görünüyor. Yani İstanbul'un bu kuzey ormanlarını ve aynı zamanda karşı tarafta kuzey kısmını diyelim, adeta daire içine almış bir yoldan bahsediyoruz. Yani bu ölüm çemberi gibi bir şey değil mi Hasan?
Şimdi tabii bunu biz iki yıl evvel tespitini yapmıştık. İzmit'te yapılan köprü ve Çanakkale'de yapılacak olan köprüyle birlikte 4,5 saati sağabilecek bir transit ring hattı planlanıyorlar. Bu şu anlama geliyor. Demek ki büyüyen ve betonlaştırılan İstanbul'u her konuda beslemesi için bir ihtiyaç var. Bu da işte bu köprülerle beraber, bu yol hattıyla beraber hızlı bir ulaşımı sağlayaraktan Balıkesir'den, Bursa'dan, işte Adapazarı'dan,
bütün Marmara'dan
burayı beslemek için düşünülen. Tabii ne kadar güzel büyüyoruz bak işte falan değil. Böyle bir yaşam içerisinde, böyle bir hayat içerisinde bu işin sağlık konusu da var, tarafı var. Eğitim tarafı var, konut tarafı var. Yani
daha doğrusu hayatta kalabilmek için temel ihtiyaçlar diye sayacağımız bölümler var. Yani hava, su, toprak.
Bunlar bile yok artık. Olmayacak yani.
Bir film repliğine doğru ilerliyorduk ama yani bunlar temel unsurlar. Yani bunlarsız herhangi bir şekilde istediğiniz kadar lüks AVM'niz ya da konforlu ulaşım yollarınız olsun, hayatta kalmak mümkün değil. Vurgulanan şey de şu: İstanbul artık il sınırları içerisinde bir şehir değil. İstanbul bölgesel bir şehir. Ve bu bölgenin sınırları her geçen gün bir yandan da büyütülüyor. Ve bu bölge içerisindeki artan nüfus, ki biz programa girmeden önce Hasan kimi rakamlar telaffuz etti, inanmakta güçlük çekiyorum ben açıkçası. Çünkü biz daha önceki kaynaklarda da hep bu işte yeni yerleşim birimlerinin oluşturulan yeni yerleşim birimlerinin yaklaşık 1,5 milyon gibi falan bir
nüfus sağlayacağını
milyon sonra. Gibi evet ek nüfus. Hı. Bunun üstünde bir rakam telaffuz ediyorsun. Çok ciddi bir nüfus artışı demek. Bu nüfusa yani havzalar arası istediğiniz kadar su taşıyın. Yetmez.
Türkiye'ye yetmez böyle.
İklim değişikliğini düşündüğünüzde şey olmaz. Diğer havzalara yarattığınız ekolojik yıkım had safhaya ulaşır. Yani sürdürülebilir değil. Evet, evet. Süremiz de bitiyor bu arada.
Evet, şimdi tabii bu çok konu kısa bir toparlayamazsa. Bu konu 25 dakikaya sığacak bir konu değil.
Evet,
biz yıllardır bu konuyla ilgili çalışırken tek başımıza değil, odalarla, üniversitelerle, ekonomistlerle beraber çok geniş bir şekilde çalışıp bilimsel tespitlerini yaptığımız gibi işin görülebilme yönünü de, sokak ayağını da hiçbir zaman bırakmadık. Evet. Uluslararası boyutunu da bırakmadık. Bununla ilgili her türlü çalışmayı, mücadeleyi sürdürüyoruz. Devam edeceğiz ve yaşam alanlarını insanların, canlıların, hayvanların, doğanın bu bütünsellik ekosistemini bozmalarına izin vermeyeceğiz. Bugün sanki evet bitmiş gibi görünüyor. Hayır, değil, değil. Yalnız orada bir köprü hattı geçiyor. Onun dikine olarak yapılacak olan yerleşimler nüfusu arttıracaktır. Ekolojik sistemi ağaçların yok edilmesine neden olacaktır. Hı hı. Bu işin daha küçük bir parçası. Evet. Onun için mücadeleyi devam ettirip sürdürmek gerekir.
Evet, şimdi tam bu
takip etmek gerekir.
Kaldığın yerden biz de tekrar bir hatırlatmada bulunalım. 12-13 Kasım tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı yapıyoruz. Mücadeleye davet ediyoruz. Bu konuştuğumuz başlık İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri başlığını taşıyor. Daha detaylısını evet söylüyoruz. 25 dakikada bu konuyu konuşmamız mümkün değil. Konferansta ele alacağız. Değerli katılımcılarımız var. Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Güvenç, özür dilerim, kusura bakmasın hocamız da. İstanbul Hepimizin Girişiminden İkbal Polat ve Su Hakkı Kampanyası adına da ben olacağım bu oturumun konuşmacıları olarak. Programın detaylı haline sitemizden ulaşabilirsiniz. Suhakkı.org. Aynı zamanda bir kayıt formu var, lütfen onu da doldurun. Önümüzdeki hafta konferansın bir başka konusunu ele almaya çalışacağız.
Evet. Şimdilik bu kadar diyelim su hakkından.
Teşekkür
ediyoruz. Çok teşekkürler Hasan. Evet, sen orada oturunca birden sanki ekibin parçası gibi oldun. Evet, bu haftalık bu kadar su hakkından. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.